SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 30 Ocak 2025 Perşembe yayınımızla karşınızdayız. Bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugün haberlerden sonra Avustralya'dan bir dizi konuyu ele alacağız. Son 24-48 saat içinde önemli 3 olayı özetleyeceğiz size. Biri dün de ele aldığımız enflasyon konusu. Diğer ikisinden biri Melbourne'daki gangster cinayeti. Ve son olarak birazdan haberlerde de dinleyeceğiniz Sydney'de bulunan patlayıcı yüklü karavan konusu. Bugün ayrıca Gazze'de evlerine dönen Filistinliler konusunda hazırladığımız bölümde yer alacak ve bir çevre bölümümüze de yer vereceğiz bugünkü yayınımızda. Bu çevre bölümünde yok olan tatlı su hayvanları konusunu ele alıyoruz. Mesaj da gönderebileceksiniz tabii. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Yahudi toplumu liderleri son antisemitik komplo girişiminin ardından endişeli ve öfkeli. Amerika'da Donald Trump verdiği hükümetin hibelerini dondurma emrini iptal etti. Hamas yönetimi Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Sydney'de içinde patlayıcılarla bulunan karavanın sahibi gözaltına alınırken New South Wales Başbakanı polisin olayı 10 gün boyunca kamuoyundan gizlemesini savundu. İçinde büyük bir patlamaya yetecek kadar patlayıcı ve Yahudi kişi ve kurumlarının adreslerini içeren notlar bulunan bir karavan Sydney'in kuzeybatısındaki Dural kasabası yakınlarında terk edilmiş olarak bulunmuştu. Patlayıcı yüklü karavanın 19 Ocak'ta bir bölge sakini tarafından bulunmasının ardından yüzden fazla terörle mücadele müfettişiyle farklı kurumların katıldığı çok büyük bir soruşturma başlatıldı. Polis bu son tutuklamanın 19 Ocak'ta Dural'da bulunan patlayıcı dolu karavanla ilgili soruşturma çerçevesinde yapılan bir dizi tutuklamadan biri olduğunu söyledi. Polis komiseri Karen Webb, bu tutuklamalara rağmen 10 gün önce karavanda bulunan patlayıcıların ve tehdit notunun sorumlularının hala arandığını söylüyor.
All of these matters are still under investigation. There are many, many more lines of inquiry. It is a joint investigation.
Olayın soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen yetkili, soruşturmanın federal polis, New South Wales Suç Komisyonu ve ASIO ile ortaklaşa sürdürüldüğünü, ayrıca yeni bilgiler geldikçe halkla paylaşılacağını söyledi. Bu arada New South Wales Başbakanı Chris Minns, kamuoyunun zamanında bilgilendirilmediği eleştirilerine karşılık polisin olayı gizlemesini savundu. Chris Minns, olayla ilgili olarak 20 Ocak günü bilgilendirildiğini ve konunun operasyonel amaçlar ve polisin bir adım önde olması için kamuoyuna yansıtılmadığını söyledi. Polisin antisemitik bir saldırıda kullanılabileceğini düşündüğü patlayıcı dolu bir karavanı ele geçirmesinin ardından Avustralya Yahudi toplumu liderleri alarma geçti. Aralık ayından bu yana Avustralya Yahudi toplumunu hedef alan olaylarda arabalar ateşe verildi, bir sinagog yakıldı ve binalara antisemitik sloganlar yazıldı ve bu saldırıların sıklığı ve şiddeti artmaya devam ediyor. İsrail'in Avustralya Büyükelçisi Amir Maimun, toplumu korumak için her türlü önlemin alındığından emin olmasına rağmen derin endişe duyduğunu söyledi. Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi eş başkanı Peter Wootham saldırılardan endişeli ve öfkeli olduğunu söyledi.
We are seeing that the Australia that we have been fortunate enough to live in ourselves.
Avustralya'nın özgürlükçü, medeniyet içinde ve kanunlar çerçevesinde hareket eden bir ülke olma özelliklerinin elimizden ve çocuklarımızın geleceğinden kayıp gitmesini endişe içinde izliyoruz diyen Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi eş başkanı, yetkililer ve sivil toplum liderleri bu eğilimi durdurmakta başarısız görünüyorlar diye konuştu. Hazine Bakanı Yardımcısı Stephen Jones gelecek seçim döneminde siyasetten emekli olacağını açıkladı. Bakan Yardımcısı Jones, Linda Burney, Brandon O'Connor ve Bill Shorten'ın ardından seçimlerden önce emekli olacağını açıklayan 4. İşçi Partili bakan oldu. Bakan Jones, New South Wales'in güneyindeki Witham bölgesinden seçilmişti ve şimdi al sonra öde sektöründeki reformlarıyla halkı dolandırıcılıklara karşı koruyan düzenlemeler konusunda yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Covid-19 pandemisinden bu yana aşı yaptıran hamilelerin sayısında düşüş saptandı. Ulusal Aşı Araştırma ve İzleme Merkezi'nin araştırmasına göre New South Wales'te influenza aşısı yaptıran hamilelerin sayısında %10'luk bir düşüş tespit edildi. Boğmaca aşısı yaptıran hamilelerin sayısında ise %1,5'a varan bir düşüş oldu. Merkezin nüfus direktörü Profesör Bette Liu, grip nedeniyle bebekler arasında her yıl önemli sayıda hastaneye yatış ve bazen de ölümler meydana geldiğini söylüyor. Merkezin direktörü, New South Wales ve diğer eyaletlerde aşılanmış hamile kadınların sayısının azalmasının tedbir alınması için önemli bir uyarı teşkil ettiğini söylüyor. Yeni bir araştırma, iş yerlerinin cinsel tacizi ciddiye almaması durumunda kadınların %80'inden fazlasının işten ayrılmayı düşünebileceğini gösterdi. Ulusal şiddet karşıtı organizasyon Our Watch tarafından yapılan bir anket, kadın çalışanların %83'ünün ve erkek çalışanların %67'sinin eşitlik ve güvenlik sorunları temelinde işten ayrılacağını gösterdi. Ayrıca bir şirkete girecek kadınların %75'i ve erkeklerin %44'ünün iş yerinin cinsiyet eşitliğine verdiği önemi önemli bir seçim noktası olarak gördüğünü ortaya koydu. Our Watch organizasyonunun yöneticisi Cara Gleason, araştırmalarında iş yeri liderlerinin %40'ının cinsiyet ayrımcılığı yasasında yapılan son değişiklikler kapsamında tacizle mücadele etmek için yeni yasal yükümlülüklerinin farkında olmadığını söyledi. Ayrıca %75'inden fazlasının iş yerinde cinsel tacizin yasa dışı olduğunu bildiğini belirtti. Avustralya İnsan Hakları Komisyonu'na göre çalışan kadınların %40'ından fazlası ve erkeklerin %26'sı son 5 yılda iş yerinde cinsel tacize uğradı. Cinsel taciz sadece kişisel yıkım yaratmakla kalmıyor. Avustralya ekonomisine de yılda 3 milyar 800 milyon dolardan fazlaya mal oluyor. Bu konuda bilgi ve yardım almak için 1800-737-732 numaralı telefondan Respect organizasyonunu veya 1800-211-028 numaralı telefondan Ulusal Cinsel Taciz ve Tazmin Destek Servisini arayabilirsiniz. Amerika'da Trump yönetimi federal hibe, kredi ve diğer mali yardım programlarını duraklatma emrini iptal etti. Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi önceki gün tüm federal hibe ve kredilerin geçici olarak durdurulduğunu bildiren bir muhtıra yayımlamıştı. Federal harcamaların analizi için çıkarılan bu emir, bilimsel ve tıbbi araştırmalardan küçük işletmelere verilen kredilere, gıda yardımlarına ve eğitim desteklerine kadar uzanan yardımların durmasına yol açacağı sebebiyle ülkede büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Beyaz Saray Çarşamba günü federal çalışanlarına orijinal emrini iptal eden bir not yayımladı. Bu hamle, siyasette asla geri adım atmama prensibiyle tanınan Başkan Trump için nadir ve ani bir geri dönüş olarak değerlendirildi. Hindistan'da dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham yaşandı. En az 30 kişi hayatını kaybetti. İzdiham, 10 milyonlarca inananın Maha Kumbh Mela Hac yolculuğunun en kutsal gününde yıkanmak için bir araya geldikleri sırada meydana geldi. Kayıp yakınlarını arayan binlerce kişi morgların önünde toplandı. Bilim insanları Bennu isimli bir göktaşının toz parçacıklarının içinde yaşamın kimyasal yapı taşlarını buldu. NASA uzay aracı tarafından toplanan ve dünyaya getirilen uzay taşı numunesinin içinde mineral ve organik bileşenlerden oluşan zengin bir karışım bulundu. Bunların arasında proteinleri oluşturan amino asitlerle DNA'nın temel yapı taşı olan nükleobazlar bulunuyor. Bu bulgu, Bennu göktaşı üzerinde yaşam bulunduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kritik maddelerin milyarlarca yıl önce dünyaya çarpan göktaşları tarafından gezegenimize getirildiği teorisini destekliyor. Çalışmanın yöneticisi Tim McCoy, göktaşı örneklerini dünyadaki yaşamın nasıl başladığına dair şimdiye kadarki en güçlü kanıt olarak nitelendirdi. Bu araştırma dünyaya su ve organik maddelerin asteroidler tarafından getirildiğine dair artmakta olan kanıtlara bir yenisini ekledi. Dünyamızda yaşamı mümkün kılan malzemelerin tohumlarının bu göktaşlarının dünyamıza art arda yağmasıyla geldiğine inanıyoruz. Dünya, bu zamana kadar yaşamın keşfedildiği ilk yer olması açısından özel. Ancak göktaşlarının güneş sisteminin başka yerlerine de bu maddeleri, karbonu ve suyu taşıdığını biliyoruz diye konuştu profesör. Türkiye haberlerine bakalım. Gazze'deki ateşkesin ardından Hamas'ın üst düzey yetkilileri Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ın Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği belirtildi. Erdoğan kabulde Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Hamas'ın son lideri Yahya Sinwar 2024 yılının Ekim ayında öldürüldü. Örgüt o tarihten sonra yeni bir lider açıklamadı. Ancak yeni lider belirlenene kadar Hamas'ın 5 üyeli bir komite tarafından yönetileceği ifade edildi. Ankara'yı ziyaret eden Muhammed Derviş bu komitenin lideri. Hamas Avustralya ile birlikte Avrupa Birliği ve Amerika'nın terör listesinde yer alıyor. Bilirkişi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Halk TV programcısı Barış Pehlivan ve program koordinatörü Kürşat Oğuz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Televizyon kanalının genel yayın yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Pehlivan, Selek ve Asker, Ekrem İmamoğlu'nun suçlamalarda bulunduğu bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesini kaydedip yayınladıkları için 28 Ocak tarihinde gözaltına alınmışlardı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Halk TV genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına ilişkin bir paylaşım yaptı ve hukuksuzluk karşısında sinmeyeceğiz. Halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunanlar bu baskılara boyun eğmeyecek ifadelerini kullandı. Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken irtibatları kesilen 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail tarafından düzenlenen operasyon kınandı. Bu 3 Türk vatandaşının insan kaçakçıları vasıtasıyla çalışmak üzere Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalıştıkları sırada İsrail'in insansız hava aracı operasyonu sırasında hayatlarını kaybettikleri bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana 81.576 Suriyeli sığınmacının ülkesine döndüğünü açıkladı. Yerli Kaya, Göç Kurulu 2025 toplantısında yaptığı konuşmada 81.576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü ifadesini kullandı. Göç İdaresi Başkanlığı 2024 yılının sonunda Türkiye'deki Suriyeli sayısını 2.901.000 olarak açıklamıştı. Döviz kuruna gelince en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 22 lira 30 kuruştan 62 Amerikan sentinden ve 59 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak. Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra kapalı ve 27 derece. Sydney ara sıra yağışlı 26, Melbourne ise kapalı 22 derece. Adelaide genellikle güneşli 27. Perth'te hava sıcaklığı bugün 38 dereceye kadar yükselecek. Hobart ara sıra yağışlı 23, Brisbane parçalı bulutlu 32. Darwin'de fırtına ihtimali söz konusu ve havanın ara sıra yağışlı 33 derece olması öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımız İsmail Kayhan yönetiminde sürüyor.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için bugünkü yayın akışını tekrar hatırlatmak istiyorum. Önce 10 dakikalık bir Avustralya turu yapacağız. Bu turda önce Melbourne'da öldürülen yeraltı dünyasından Sam Abdurrahim'in hikayesini dinleyeceksiniz. Abdurrahim çok sayıda suikast girişimine uğramış bir kişi ve polisin bildirdiğine göre Orta Doğu suç çetelerinin iç hesaplaşmasının kurbanı. Ve bütün hikaye, polis muhabirlerinin yazdığına göre, 2016 yılında bir çete üyesi Türk'ü diğer çeteye ihbar ediyor ve diğer çetenin lideri gelip bu Türk'ü öldürüyor. Söz konusu Türk, diğer çetenin liderinin en iyi arkadaşı. Abdurrahim o zamandan bu yana bu çete liderinin öldürmeye çalıştığı biri. Abdurrahim salı günü öldürülmeden önce vücudunda 8 kurşun yarası taşıyordu. Bu kurşunların hepsi Kadir Örs'ün intikamını almak için sıkılan kurşunlardı. Ayrıntıları birazdan dinleyebileceksiniz. Dün ele aldığımız bir konuyu önemli olduğu için bugün biraz daha işleyeceğiz. Enflasyonun düşmesi ve faiz oranlarının düşürülmesi olasılığı. Bankaya kredi borcu olan ev sahiplerinin merakla beklediği gelişmelerdi bunlar. Ve bugün tekrar ele alacağız bu konuyu. Eğer dün dinleme imkanınız olmadıysa bugün biraz daha ayrıntılı olacak. Avustralya haber turunda yine haberlerde dinlediğiniz patlayıcı yüklü karavan konusunu biraz daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Bugünkü yayınımızda Filistin'deki gelişmelere ilişkin bir bölümümüz de yer alıyor. Gazeliler yapılan anlaşma sonrasında evlerine dönmeye başladı. Bugün son olarak bir çevre bölümüne de yer vereceğiz. Tatlı su hayvanlarının yok olmasına ilişkin bir bölüm olacak bu da. Mesajlarınızı da bekliyor olacağız ki gelmeye başladı. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz eğer bugüne kadar indirmediyseniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, Avustralya'dan 10 dakikalık bir haber turu yapacağım demiştim ama önce birkaç mesaj var, onlarla başlayalım. İyi yayınlar, iyi günler SBS diyor. İsmi yok bu dinleyicimizin. Türkiye olağanüstü bir süreçten geçiyor. Mevcut totaliter yönetim 2007'den beri sistematik olarak laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan mücadelesini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli komutanları ile başladılar. Yazarlar, bilim adamları, parti başkanları ve kayyumlar ile hedefine ulaşmak için her yolu mübah sayıyorlar. Basın yayın ve gazetelerde artık hükümete karşı olan bir haberi yayınlayamayacak, yazamayacak. Modern, uygar ve bilgisayar çağında geldiğimiz nokta bu, diyor bu dinleyicimiz. Necdet Bey, Necdet Çimenli. Dünyanın bir sürü ülkesinde gazetecilik belli kurallar çerçevesinde suç değildir. Maalesef güzel ülkemde fikir özgürlüğü iktidarı eleştirmek bir suçtur. Yaka paça içeri tıkarlar, gazeteci olmak suçtur. Bazen sorarım, 85 milyonluk Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin yarım asırdır neden almadığını demek istiyor herhalde. Yarım asırdır almazlar diye yazmış Necdet Çimenli Bey. Hi SBS demiş Harry. Türkiye'nin sağlıklı demokrasisi ve hukuk sistemi 22 üyeden oluşan komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22 üyeden konuşan bir çok iyi komisyon oluşturuldu. Bu Grand Kartal Oteli yangınını araştırmak için, diyor bu dinleyicimiz. Ali Bey, Avustralya Yahudi toplum liderleri tedirginler. Bunun tek sorumlusu olan Netanyahu'ya, senin 60 bin masum Gazeli çocuğu öldürmen bizleri dünyada rezil etti deseler, bu kemalet göstermiş olmazlar mı, diyor Ali Bey gönderdiği mesajda. Evet, mesajlarınıza birazdan yine devam edeceğim. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numaramız. Evet, konumuza geliyorum. Melbourne'da önceki gün Preston'da pusuda öldürülen yeraltı dünyasının ünlü ismi kickboxer Sam Abdurrahim olayı, gangster hesaplaşması çerçevesinde değerlendirilen bir cinayet. Abdurrahim, pazartesi günü sık sık gidip geldiği yurt dışından uçakla geliyor. Preston'da kız arkadaşıyla bir otelde kalıyor. Salı günü sabah otelin altındaki araba parkında arabasına giderken orada bekleyen kişi veya kişilerin açtığı ateşle hayatını kaybediyor. Punisher, cezalandırıcı lakaplı ve organize suç gruplarıyla ilişkili olduğu ileri sürülen Abdurrahim'in öldürülmesi kimseyi şaşırtmadı. Çünkü daha önce de birkaç kez suikaste uğramış, hatta bir keresinde 2022 yılında göğsüne isabet eden toplam 8 kurşunla yaralandığı saldırıdan ölmeden kurtulmuştu. Bir diğer öldürme girişiminde suikastçılar Lailer semtinde Abdurrahim'in anne ve babasının yaşadığı evi bir gece ateşe verdi. Biliyorlardı ki evdekiler Abdurrahim'i arayacak ve o da hemen eve gelecek. Şüpheliler saklanıp bekledi. Abdurrahim hızla eve geldi ve saklananlar saklandıkları yerden çıkıp Abdurrahim'e 17 mermi sıktı. Hiçbiri isabet etmedi. Avustralya gazetelerinde yazan polis muhabirlerinin haberlerine göre önceki günkü cinayetin arkasında Irak'ta yaşadığı öne sürülen bir başka çete lideri var. Bu çete lideri Abdurrahim'in başına 1 veya 2 milyon dolar ödül koydu. Neden? Çünkü iddiaya göre Abdurrahim 2016 yılında çete liderinin en yakın arkadaşının öldürülmesinde ihbarcılık yapan kişiydi. Daha doğrusu çete liderinin en yakın arkadaşı Kadir Örs'le Campbellfield'de bir alışveriş merkezinde karşılaşan Abdurrahim, rakip çete liderini arayıp Kadir'in orada olduğunu ihbar etti ve rakip çete lideri de hemen oraya gelip Kadir Örs'ü öldürdü. Irak'ta yaşayan ve şu anda Melbourne'da kaçak sigara işinin en önemli oyuncusu olan çete lideri, o zamandan bu yana Abdurrahim'in peşinde. Yani salı günü Abdurrahim'in ölümüyle sonuçlanan süreç 2016 yılında Kadir Örs'ün öldürülmesiyle başladı. İddiaya göre Abdurrahim, şimdi Irak'ta olan çete liderinin rakibinin yanında yer alarak yanlış ata oynadı. O rakibin çetesi Victoria polisi tarafından dağıtıldı. Örs'ü öldüren çete reisi hapiste. Abdurrahim, koruma şemsiyesi altına girmek için motosiklet çeteleri dahil bazı gruplara yanaştı, ancak kalmaktan kurtulamadı. Mesela motosiklet çetesinden çok dikkat çekiyor gerekçesiyle bir yıl içinde kovuldu. Abdurrahim kaçak hayatı yaşamaya başladı. Abdurrahim cinayetindeki gelişmelerde şöyle son 24 saat diyelim. Polis Abdurrahim'in yakın çevresinin Abdurrahim'in yerini düşmanlarına bildiren İçeriden biri olduğu şüphesiyle kendi içlerinde hain aradığına inanıyor. Cinayet masasından komiser Dean Thomas, ölenin yakınlarına polisle işbirliği yapma, cinayet konusunda bir bilgiye sahiplerse bu bilgiyi polisle paylaşma çağrısı yaptı.
Of course we're concerned about that, but we have nothing at this stage to suggest that there will be retaliation. But again, I ask anybody that's associated.
Katil veya katiller olay yerinden kaçarken iki araba kullandı ve biri rezervada, diğeri havaalanı yakınlarında. Bu iki araba yanmış olarak bulundu. Ve bu konudaki son gelişme de şu. Bu sabah Epping'de polisin sıkı önlemler aldığı bir merkezde Sam Abdurrahim'in ailesi ve yakınlarının katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi ve cinayetin kurbanı Abdurrahim altın tabutta Faulkner mezarlığında gömüldü. Dünkü yayınımızda enflasyonun düşmesi ardından Şubat ortasında Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gitme olasılığının oldukça yükseldiğini söylemiştik. Mali çevreler ve ekonomistler Merkez Bankası'nın 17 ve 18 Şubat'ta yapacağı toplantıda 25 puanlık bir faiz indirimi kararı çıkmasını bekliyor. Pek çok siyasi yorumcu da bu kararın ardından Nisan ayında da federal seçim yapılacağına inanıyor. Eğer Merkez Bankası Şubat ortasında faizde 25 puanlık indirim yaparsa, 30 yılda ödemek üzere 600 bin dolarlık kredi borcu olan vatandaşın aylık kredi ödeme tasarrufu, tasarruf ettiği miktar 100 dolar olacak. Ekonomistler Şubat faiz indirimini 1 Nisan'da ikinci bir indirimin takip edebileceğini de işaret ediyor. Bazı yorumcular da federal seçim tarihinin 5 veya 12 Nisan olarak açıklanabileceğini işaret ediyor. Başbakan Anthony Albanese bu enflasyon rakamlarından sonra rahatlamış görünüyor.
It is welcome news. It is indicative of the hard work that the government has done when it comes to responsible economic management.
Dün verdiğimiz enflasyon rakamını da tekrarlamak istiyorum. İstatistik Bürosu'nun dün açıkladığı enflasyon rakamı beklenenden de düşük çıktı. Rakam %2.4. Westpac ekonomistleri düne kadar Mayıs ortasından önce bir faiz indirimi beklemiyordu. Dünkü rakamların ardından görüşlerini değiştirdi. Artık faizin Şubat'ta düşeceğine inanıyorlar. NAB yani National Australia Bank ekonomistleri de aynı şekilde. Commonwealth Bankası baş ekonomisti artırılan faiz oranlarının işe yaradığını, enflasyonun kontrol altına alındığının kanıtlandığını söyledi. Gareth Aird, Şubat ortasında Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğini söylüyor. Bu da üçüncü büyük bankanın ekonomisti aynı şeyi söyleyen. Ekonomi yazarları, Merkez Bankası'nın faiz indirmekten başka seçeneği olmadığını yazıyor. Dört büyük bankada Merkez Bankası'nın 17 ve 18 Şubat günü faizlerde indirime gideceğine inanıyor ve müşterilerine uyguladığı faizi indirmeye hazırlanıyor. NAB, gelecek yıl Şubat ayında, NAB dediğim National Australia Bank, gelecek yıl Şubat ayında resmi faizin %3.1 olacağını tahmin ediyor. Resmi faiz oranı şu anda %4.35. Haberlerde de dinlediğiniz gibi New South Wales'te 10 gün önce patlayıcı yüklü bir karavan bulunduğu açıklandı. Karavan, Sydney'in 40 kilometre kuzeybatısındaki Dural kasabası yakınlarında terk edilmiş. Karavanın bulunması bir tesadüf. Karavandaki patlayıcı patlasa 40 metre çapında bir alanı yok edecek güce sahip. Yani bir katliam gerçekleştirebilecek kapasitede. Karavanda patlayıcıyı ateşleyecek bir mekanizma bulunmadığını da eklemek gerek. Patlayıcının madenlerden çalınmış olabileceği tahmin ediliyor. Karavanda yapılan aramada Yahudi kuruluşlarının adresleri olan bir listede bulundu. New South Wales Başbakanı Chris Minns, bulguyu terörizm amaçlı bir girişim olmak dışında bir açıklaması olamayacağını söyleyerek terörizm olarak isimlendirdi. Karavan yol kenarında terk edilmiş olarak 19 Ocak günü bulundu. Karavanla ilgili iki kişi tutuklandı. Daha doğrusu karavanın sahibi olan kişi bir başka suçtan, patlayıcı dolu karavanla ilgisi olmayan bir suç nedeniyle zaten gözaltındaymış. Daily Telegraph gazetesine göre tutuklananlardan kadın olan kişi Aralık ayında Wallara'daki antisemitik saldırıdan geçen hafta hakkında dava açılan bir kadın. Yine tutuklanan kadının erkek arkadaşı geçen yıl silah ve uyuşturucu suçundan yargılanan bir kişi. İkiliye şu aşamada hiçbir suçlama yöneltilmiyor, yani patlayıcıdan sorumlu tutulmuyorlar. Kadının evine karavanın bulunmasından iki gün sonra baskın yapıldığı da son birkaç saat içerisinde açıklanan yeni bir olgu. Yine Daily Telegraph'ın yazdığına göre gözaltındaki çift geçen ay Facebook'ta karavan almak istediklerini, satmak isteyen varsa ilgilenebileceklerini paylaşmış. Polis bu paylaşımdan bir gün sonra, yani 7 Aralık'ta arabanın bulunduğu yol kenarına park edilmiş ve orada bir aydan fazla kalmış, 19 Aralık'ta patlayıcı yüklü olduğu tespit edilene kadar. Araba bir aydır orada olunca çevrede yaşayanlardan biri gidip arabaya bakıyor ve durum ortaya çıkıyor. New South Wales Başbakanı Minns, bunun terörizmden başka açıklaması olmaz diyor, ancak New South Wales polisi patlayıcı yüklü kamyonu, karavanı henüz terörizm olarak isimlendirmemekte dikkat çekici bulunuyor. İsimlendirmiyor, henüz terörizm demedi polis. Olaya ilişkin soruşturmayı New South Wales polisi, federal polis ve istihbarat örgütü ASIO yürütüyor. İşin başında ortak terörle mücadele ekibi var ve bu ekip duruma göre antisemitik saldırılara karşı oluşturulan Strike Force Pearl ekibi, antisemitik saldırılara karşı oluşturulan özel bir ekip, bu ekibi de kapsayabilecek. Ama dikkat çeken şey yetkililerin resmen olayı terörizm olarak adlandırmaması, en azından şu aşamada. Çünkü tam olarak tarif içine girmiyor henüz. Öte yandan New South Wales Emniyet Müdürü Karen Webb, olayın basına yansımasının soruşturmayı baltaladığını söyledi. Demek ki karavan 19 Ocak'ta tespit edilmesine rağmen New South Wales polisi dün bilerek basına yansıtmamış, olay sızdırılmış. Ali Bey gönderdiği mesajında İsmail Bey diyor, Avustralya aborjinleri adına yerliler değil de asıl sahipleri deseniz bir kemalet olmaz mı diyor Ali Bey. Valla o konuda çok şey söyleyeyim. Aborjinler denebilir, yerliler denebilir, asıl sahipleri. Mesela First Nations var, ilk uluslar, yani asıl buranın kadim halkı anlamına gelecek. Ha, kadim denebilir. Bunların hepsi söylenebilir tabii. Biz bu mesela eğer başta kişiyi kastediyorsanız, açıklamayı kastediyorsanız orada biraz daha dar kullanmak gereği duyduğumuzu sanıyorum. Çünkü o herkese gitmiş aynı metin. Herkes de muhtemelen aslına sadık kalarak tercüme ettiği bir şey. Yani öyle fazla üzerinde oynayacak, fazla esnekliği olmayan bir metin olduğunu ben kendi hesabıma düşünüyorum. Ama yani dediğinizde de bir sakıncası yok tabii. Ali Bey'inki böyleydi, değil mi? Evet. Bu da Ali de, bir başka Ali. Fatih Portakal'ı bir anda linç edip dönek korkak ikili oynayan, saraya yaranan devşirme, fiyatın ne kadar diye CHP yandaşı medya tarafından alaşağı edildi. İşte CHP'nin özeti diyor, güvenilmez diyor. Genç subaylar rahatsız, ordu göreve darbe yap, hükümeti bize ver, devri geçti. Yazın bunu bir köşeye, bir gün CHP başa geçsin memurun aylığını ödeyemez diyor aynı dinleyicimiz gönderdiği mesajında. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, Gazze'ye ilişkin dinleyeceğiniz, Gazze'deki son gelişmelere ilişkin dinleyeceğiniz bölümü arkadaşımız Mert Balkanlı hazırladı.
Hamas'la ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının şartları uyarınca henüz serbest bırakılmamış olan 26 İsrail rehineden 8'i esir tutulurken öldü. Ateşkes anlaşması haberi on binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyine ve Gazze şeridine dönerken sevdikleriyle paylaşıldı. Sevinç ve rahatlama, acı ve kalp kırıklığı. İsrail hükümeti ile Hamas arasındaki ateşkesin ilk aşaması, Gazze'deki son 15 aylık savaştan etkilenen milyonlarca insan için bir hesaplaşma oldu. Bu hafta bazıları yeniden bir araya gelirken diğerleri bir daha asla birlikte olamayacak. İsrail'de bu ay ilk 7 kadın rehinenin geri dönmesinin ardından onlarca aile daha sevdiklerini görmeyi umutsuzca bekliyor. 8'inin eve dönmeden önce öldüğü haberi yıkıcı. Endişeyle bekleyen Şara Yolan Şakomits, Hamas esaretindeki ailelerin diğerleriyle sessiz bir protesto düzenliyor.
It's not enough. We're waiting for everybody. We're waiting for the kids. We're waiting for the adults. We're waiting for the men. They are all...
Yeterli değil. Hepsini bekliyoruz diyen Chobits. Çocukları bekliyoruz, yetişkinleri bekliyoruz, erkekleri bekliyoruz. Hepsi Gazze'de korkunç koşullarda tutuluyor ve hepimiz burada sessizce oturup hepsinin bize geri dönmesi gerektiğini söylüyoruz diye konuşuyor. Bu hafta 6 rehinenin daha serbest bırakılması planlanıyor. İsrail yetkilileri 90 kişinin Hamas gözetiminde kaldığını belirtiyor. İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Uluslararası Holokost Anma Günü'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda konuştu.
Call on the represent all representatives in this General Assembly, all who consider themselves part of the civilized world.
Herzog, bu genel kuruldaki tüm temsilcileri, kendilerini medeni dünyanın bir parçası olarak gören herkesi, rehinelerimizin evlerine dönmelerini sağlamak için ağırlıklarını koymaya çağırıyoruz. Her birini, onları hemen evlerine geri getirin çağrısında bulunuyor. Gazze'de de duygular yükseliyor. Birbirlerine sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlayarak yere düşen savaş yüzünden birbirinden ayrılmak zorunda kalmış olan ikiz kardeşler İbrahim ve Mahmut sonunda Gazze şeridinde yeniden bir araya geldiler.
My brother, my brother, I missed you. I missed you my brother. Stand up now.
Allah!
İkiz kardeşler aralarında kardeşim kardeşim seni özledim, seni özledim kardeşim şimdi ayağa kalk diye konuşuyor. Kardeşlerin arkasındaki büyük bir Filistinli kalabalık eşyalarını ve hatta minik çocuklarını taşıyarak kilometrelerce uzanan moloz yığınının üzerinden Kuzey Gazze ve Gazze şeridine doğru yol alırken görülüyor. İsrail ile Hamas arasındaki kırılgan ateşkes devam ederken 650 bin Filistinli sevdikleriyle yeniden bir araya gelmeyi umarak kuzeye doğru yolculuk yapacak. Bitkin durumdaki 19 yaşındaki Muhammed Adas da bunlardan biri. Muhammed Adas, 1,5 yıldır ailemi görmedim, onları görmek için geri dönmek istiyorum. Ailemin yanına gitmek için 3 gündür bekliyorum, yorgunuz, Gazze şeridine gitmek istiyorum. Buraya geri dönmeyeceğiz ifadelerini kullanıyor. Herkesin geri döneceği bir evi ise yok ve Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinli mültecinin sağlık hizmetlerine ve eğitime erişimi bu haftadan sonra şüpheli. Netanyahu hükümeti Birleşmiş Milletler'in bir yardım kuruluşuna bölgeyi ve onlarca yıldır hizmet verdiği insanları terk etmesini emretti. Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı sözcüsü Jonathan Fowler bunun kabul edilemez bir karar olduğunu söylüyor.
The people that we serve, the many tens of thousands of people that we serve across East Jerusalem and then
Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da özellikle eğitim ve sağlık alanında hizmet verdiğimiz on binlerce insana bu hafta sonundan sonra ne olacağını söyleyemiyoruz diye konuşuyor. Eski Kudüs'teki bir yardım kuruluşunun hemşirelik başkanı Manal Alkhayat 30 bin kişinin hayati tıbbi bakıma erişimini kaybedeceğini söylüyor.
Those patients and refugees who have diabetes and blood pressure, the kids who need vaccines and the pregnant women who I help.
Alkhayat, diyabet ve tansiyonu olan hastalar ve mülteciler, yardım ettiğim aşıya ihtiyacı olan çocuklar ve yardım ettiğim hamile kadınlar nereye gidecekler? İlaçlarını nereden alacaklar diye tepkisini ortaya koyuyor. Gazze şeridinde ateşkes devam ederken Batı Şeria'da baskınlar devam ediyor. İsrail'in Nur Şams mülteci kampında bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bunlar olurken Güney Afrika İsrail'i 2023'te Hamas'ın Güney İsrail'e düzenlediği saldırıya karşı soykırım yapmakla suçlayarak Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtı.
Evet, böylece bir programımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Bugün biraz erken ayrılacağım stüdyodan. Size bir müzik parçasıyla baş başa bırakıp ayrılacağım. Çünkü saat tam 3'te, yani programımız biter bitmez bulunduğum stüdyodan bir başka dil grubu yayına başlayacak. Onlara birkaç dakika hazırlanma, masadaki setuplarını hazırlayabilmeleri için stüdyoyu birkaç dakika erken terk edeceğim. Onlar gelip hazırlıklarını yapacaklar. Siz müziği dinlerken ve saat başı olduğu anda da kendileri canlı yayına girecek. Bu yüzden biraz son dakikamız biraz sıkışık olacak mı bakacağız. Evet, mesajlarınız için çok teşekkürler. Bugün epey mesaj geldi. Son bir mesaj daha var. Onu da sizlerle paylaşayım. Biraz önce Ali Bey'di galiba. Avustralya yerlilerine ne diyordu? İlk haklar değil de asıl sahipleri. Asıl sahipleri derseniz daha uygun olur diye bir önerisi vardı. Necdet Bey de Adanın efendileri demek daha yakışır. Adanın efendileri demek yakışır diye mesaj göndermiş. O konudaki görüşünü bildirmiş. Söz dediğim gibi bu baştaki açıklamaya ilişkinse bu. O açıklamada biraz daha önümüze gelen metne sadık kalmakta, orada ne diyorsa onu çevirmekte. Çünkü bütün dillerde yapılan bir şey bu. Bence öylesi daha uygun olur. O yüzden orada ne diyorsa onu çevirmekte fayda var. Yarın Cuma, haftanın son yayınında birlikte olacağız. Bu akşam yayından sonra eski bir CHP milletvekiliyle bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Onunla yaptığımız söyleşi yarın yayınlamayı hedefliyoruz. Bu son gelişmeler, Cumhuriyet Halk Partisi'deki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne bileyim kayyumlara, işte tutuklamalara, ki eski bir gazetecidir de kendisi, eğer bağlantı kurabilirsem. Eski bir gazeteci ve eski bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, bu son gelişmeleri onunla değerlendireceğim. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu kayyumlara ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik girişimlere nasıl değerlendiriyor ve yeni bir yol haritası açıklandı biliyorsunuz CHP lideri tarafından. Bakalım ona nasıl değerlendirecekler, değerlendiriyorlar, bunu öğreneceğiz. Eğer bu söyleşiyi gerçekleştirebilirsek. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarınki yayınımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle sizlerle tekrar birlikte olacağız. Ama önce bir reklam arası vermem lazım. Reklamları atlamayalım. Tatlı su hayvanlarına ilişkin, bunların yok olduğuna ilişkin bir bölümümüz vardı. Onu da yayınlayacağımı söylemiştim başta ama zaman yetmeyecek. Dediğim gibi biraz müzik çalarak erkenden ayrılmak zorundayım. Diğer bir grup geldiği için. Bu sözünü ettiğim çevre haberimizi önümüzdeki günlerde yayınlama imkanımız olabilecek. Evet, bütün dinleyicilerimize bugün bizlerle birlikte olduğu için ve mesaj gönderen dinleyicilerimize de yayınımıza katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz ve önemli haber başlıklarını hatırlatmak istiyorum. Yahudi toplum liderleri son antisemitik komplo girişiminin ardından endişeli ve öfkeli. Son antisemitik komplo girişiminden kastımız biraz önce ele aldığımız karavan, patlayıcı yüklü karavan konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump kendi verdiği hükümetinin hibelerini dondurma emrini geri çekti. Donald Trump ve Türkiye'de Hamas yönetimi Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Öte yandan gözaltına alındıktan sonra ikisi serbest bırakılan, biri tutuklanan Halk TV konusu da var. Orada çalışan gazeteciler konusu da var bildiğiniz gibi. Evet, yarınki programımızda yine söylüyorum, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve gazeteciyle yaptığımız söyleşiyi dinleyebileceksiniz. Eğer bugün gerçekleştirebilirsek, size Modern Folk üçlüsünden dinleyeceğiniz bir parçayla veda edeceğiz. Küçük Hanım'ın Şarkısı parçanın adı. Yarın tekrar birlikte olmak üzere hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.